Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 29. ayrım. 20. bölüm. Somerset'i evindeyken sürekli izleyebiliyorlarmış dedi Eve, lüks kulelere doğru gazlarken. Finney ile McNab evde kadının yine böyle oyuncak takılmış birkaç tablosunu daha bulabilirler bence. Rourke'un cihazlarının bunları görüp devre dışı bırakması gerekmez miydi? Neden görünmediklerini Finney bulur muhakkak. Kadın hakkında bir şeyler bulabildin mi? Hayır efendim. Bilgisayardan bulabildiğim tek şey 47 yaşında ve Connecticut doğumlu olduğu. Juilliard'da okumuş, 3 yıl Paris'te Sorbonne'a, 2 yılda Rembrandt Station'daki sanat kolonisine devam etmiş. Özel ders veriyor, kültür değişim programında gönüllü olarak ücretsiz ders veriyor. 4 yıldır New York'ta yaşıyor. Bu işte onun da parmağı var. Adam kayıtlara müdahale etmiş, bu kadın Connecticut doğumluysa Finney'in o çirkin yeni şapkasını yerim. İrlanda dosyasındaki kadınlara bak. Marlena işine karışan 6 adamın bütün kadın akrabalarını çıkar. Ekrana getir göreyim. Bir dakika bekleyin. Peabody, Eve'in dosyasını açtı, etiketli diski bulup bilgisayara taktı. Yalnızca kadınları göster. Tüm verileri sırala. Eve, lüks kulelere bir blok kala kenara çekip ekrandan geçen yüzleri incelemeye başladı. Hayır. Başını iki yana sallayarak Peabody'ye bir sonraki resme, oradan bir sonrakine geçmesini işaret etti. Sessizce söverek, mallarını satmaya çalışarak hava kızaklı arabasıyla yanlarından geçen bir sokak satıcısına kötü kötü baktı. Hayır, lanet olsun. Burada olmalı biliyorum. Dur, geçme, geri dön bir önceki. Peabody ekrandan kadının ismini okudu. Mary Patricia Calhoun, kızlık soyadı McNally. Liam Calhoun'un dul eşi. İrlanda'da Dublin'de yaşıyor. Ressam, vergi istisnası numarası güncel, 46 yaşında bir oğlu var. Onun adı da Liam, okuyor. Gözleri aynı resimdeki çocuğun gözleri. Saçını boyayıp sarıdan kahveye çevirmiş, birkaç da estetik yaptırmış. Burnu şimdi daha uzun ve ince, elmacık kemikleri daha çıkık, çenesi daha küçük ama bu o. Ekranı böl, oğlu Liam Calhoun'u göster. Resim ekranda annesinin resminin yanında belirdi. Bu o. Resimdeki çocuk. Eve, resimdeki gencin yüzünü incelemeye başladı. Büyümüştü ama yüzü hala çocuk halindeki gibi meleğe benziyordu. Gözleri pırıl pırıl, zeki bakışlıydı. ''Buldum seni pislik!'' diye mırıldanarak yeniden trafiğe daldı. Onları ilk gelişlerinden hatırlayan kapıcının benzi attı. Yoldan çekilmesi için Eve'in baş parmağıyla şöyle bir işaret etmesi yetmişti. ''Bunu yıllardır planlamış olmalılar. Başta da annesi.'' Eve, cam asansöre binip ortasına doğru ilerledi. Çocuk babası öldüğünde 5 yaşında filan olmalı. Aklı ermeyecek bir yaştaymış dedi Peabody. Doğru, ona bu aklı annesi vermiş. Bu görevi de, bu amacı da. Onu bir katile dönüştürmüş. Tek oğlunu. Belki çocuğun da baştan bazı eğilimleri vardı. Kalıtsal ve genetik bazı özellikler olabilir. Ama kadın bunları kullanmış, çocuğa hükmetmiş. Bunu Mira söylemişti. Hükmedici, baskın, otoriter bir kadın var demişti. Biraz da din ve intikam duygusu kat, bir de elektroniğe çalışan bir kafa, bol çalışma, işte canavar hazır. Eve zili çaldıktan sonra elini silahının kabzasına götürdü. Audrey kapıyı açtı, tereddütlü bir gülümsemeyle onlara baktı. Teğmen, yarın sabah diye konuştuk sanıyordum, yoksa yine mi karıştırdım? Hayır, planda bir değişiklik oldu. Eve içeri girip oturma odasını gözleriyle taradı ama kapının önünden ayrılmamaya dikkat ediyordu. Size bazı sorularımız olacak Bayan Calhoun. Audrey'nin gözünde titrek bir ışıltı parlayıp söndü. Bakışları buz gibi oldu ama sesi hiç titremedi. Pardon? Bu maçı ben kazandım. Seni ve oğlunu bulduk. Lima ne yaptınız? Audrey ellerini pençe gibi kıvırarak Eve'in gözlerine hücum etti. Eve yana kaçıp döndü. Kadının arkasına geçip koluyla boğazından yakaladı. Kadın Eve'in yarısı kadardı, kendini kurtarması mümkün değildi. İrlanda aksanını hala kaybetmemiş, duydun mu Peabody? Connecticutlıymış, yersen. Serbest eliyle arka cebinden kelepçelerini çıkardı. Çok ahenkli bir aksan değil mi? Bayılırım. Kelepçeler takıldıktan sonra Peabody kadının kolunu tuttu. Seninle uzun uzun sohbet edeceğiz şimdi Mary Pat. Cinayetten, işkenceden ve analıktan bahsederiz biraz. Birbirinden ayrılmayan üç şey, değil mi? Oğlumun saçının bir teline zarar verdinse eğer, senin kalbini söküp yerim. Ben zarar verdimse, öyle mi? Eve kaşlarını kaldırdı. Gözlerinde buz gibi bir bakış vardı. Oğlunu bir intikam masalıyla uyuttuğun ilk gece onu sen kendin lanetledin. Tiksintiyle sırtını dönerek cebinden iletişim cihazını çıkardı. Komutan, olayda bir gelişme oldu. Audrey Morrell'ın evi ve şahsi eşyaları için arama ve el koyma izni istiyorum. Bir an durdu. Eski adıyla Mary Patricia Calhoun. Liam'ın kilerden bozma inini duvar süsü verilmiş bir bölmenin arkasında buldular. Odada elektronik ekipmanın yanı sıra beyaz İrlanda dantelinden örtüyle örtülmüş bir de masa vardı. Üstünde mumlarla çevrili mermer bir Meryem Ana heykeli duruyordu. Masanın üzerinde duvarda da altın bir haç üzerinde çarmıha gerilmiş oğlu asılıydı. Liam'ın onları böyle görmesini mi istiyordu acaba diye düşündü Eve. Azizler ve mazlumlar olarak mı? Kutsal ana ve kurban edilmiş oğul olarak mı? Kadın da kendini el değmemiş, bilge, seçilmiş kişi olarak görüyor olmalıydı. Eminim oğlu burada tuzaklarını kurarken kendisi de ona çayla sandviç taşımıştır. Onu adam öldürmeye yollamadan önce de beraberce dua etmişlerdir. Fini ellerini saygı ve şefkatle aletlerin üzerinde gezdirirken Eve'in sözlerini duymuyordu bile. Hiç böylesini görmüş müydün Ian McNab? Şu osilatöre bak, güzelliğe bak. Ya şu çapraz vericiye ne diyorsun? Çoklu görev seçeneği bile var. Piyasada böyle bir şey bulamazsın. Yakında çıkacak ama gelecek bahara dedi McNab. Bu aleti Rourke'un Arge bölümünde gördüm. Parçaların yarısından fazlasını kendileri üretmişler. Neredeyse yarısı daha piyasaya çıkmamış. Eve genç adamın koluna yapışarak, Rourke'un orada kimle konuştun diye sordu. Kimle çalıştın? Hepsini say McNab. Yalnızca 3 teknisyen. Rourke fazla yayılmasını istemedi. Bütün bölüm ortalıkta bir polis gezindiğini bilsin istemiyordu. Suvan Lee, Billing Snip, bir de E.M. Dillard. Suvan kadın mı? Evet, uzak doğudan çok hoş bir parça tam. Nip, elektronik dinozoru. Her şeyi biliyor. Bölümdekiler Bell Watson'ı ilk aradığında Nip de oradaymış diye dalga geçiyorlar. Dillard, çok akıllı bir çocuk. Size bahsetmiştim, çok becerikli. Beyaz, yeşil gözlü, 20 yaşlarında, boyu 1.75 kadar, 70 kilo civarında. Evet, nasıl? Allah kahretsin, Rourke adama bir de maaş ödüyormuş Fini. Sen bu aletleri çalıştırıp komple inceleyebilir misin? Herhalde ne sandın? Gidelim Peabody. Mary Calhoun'u sorguya çekmeye mi gidiyoruz? Yakında ona da sıra gelecek. Şimdi gidip E.M. Dillard'ı işten atmamız gerekiyor. E.M. vardiyasına gelmemişti. Bölüm müdürü Nip, Eve bunun daha önce hiç olmadığını söylüyordu. E.M. örnek bir memurdu. İşine her zaman vaktinde gelirdi. Verimli, çalışkan ve yaratıcıydı. Bütün dosyalarını görmem gerekiyor. Personel dosyası, tamamlanmış işler, halen yapmakta olduğu işler, durum raporları ne varsa... Nip kollarını kavuşturdu. Graham Bell'i tanıyacak kadar yaşlı olmasa da geçen yaz 100 yaşını devirmişti. Gür beyaz sakalının altında ağzı keyifsizce sert bir ifade aldı. O kayıtların birçoğu gizli bilgiler içerir. Elektronik sektöründe araştırma ve geliştirmede çok rekabet vardır. Ölümüne bir bilgi sızacak olursa... Burada bir cinayet soruşturması yapıyoruz Nip. Ayrıca bilgileri kocamın rakiplerine satacak değilim. Üzgünüm Teğmen, yine de patronumun izni olmadan size çalışması devam eden projeler hakkındaki dosyaları veremem. Patron izin veriyor. Rourke o anda çıkıp yanlarına gelmişti. Burada ne işin var diye sordu Eve. Bir iz bulduğumu düşünmüştüm. Görüyorum ki yanılmamışım. Nip Teğmen'e istediği her şeyi getir. Rourke Eve'i kenara çekti. Arms'ın lobisindeki karmaşanın kayıtlarına bir daha baktım. Sonra da burada geliştirdiğimiz bazı çözümleme programlarını kullanarak görüntüleri inceledim. Fazla teknik ayrıntılara girmeden şöyle anlatayım. Açım, mesafe gibi şeyleri değerlendirerek bir noktanın yerini bulan bir program. Programa göre katilin McNab'e bakıyor olma olasılığı, kapının önündeki polise bakıyor olma olasılığından çok daha yüksek çıktı. Sen de kendi kendine hem seninle bir ölçüde ilgisi olup hem de McNab'in polis olduğunu bilecek kim var diye sordum. Cevap da bu bölümden biri olmalıydı. Az önce bilgisayarda bir personel taraması yaptım. E.M.'nin fiziksel yapısı tam tutuyor. Senden bayağı iyi polis olur. Bana hakaret etmen için bir sebep göremiyorum. Tam İME'nin ev adresine bakıyordum ki bana etrafta polisler dolaştığını bildirdiler. Herhalde ikimiz de aynı izi sürüyormuşuz, değil mi? Adres neymiş? Gidip tutuklayalım şunu. St. Patrick Katedrali. Adamı orada öğle yemeği yerken bulacağımızdan pek emin değilim. Personel bölümünüz pek özensiz çalışıyormuş Rourke. Rourke gülümsüyordu ama yüz ifadesi keyifli değildi. Bunu kendilerine de söyleyeceğimden emin olabilirsin. Sen ne buldun? İME, Liam Calhoun çıktı. Adamın oğlu. Ana kraliçeyi de buldum Rourke. Eve her şeyi anlatınca Rourke'un gözleri karanlık, soğuk bir bakışa büründü. Feeney ve McNabb şu anda kadının evinde bulduğumuz aletleri inceliyorlar. Sonra da Somerset'in dairesindeki dinleme cihazlarına bakacaklar. O nerede, Somerset? Evde. Kefaletini ödedik. Rourke'un çenesi kasıldı. Güvenlik bileziği taktılar. Suçlamalar düşecek. Bileziği de çıkarırlar. Merkeze gider gitmez ilgilenirim. Whitney gelip annenin sorgulamasını izleyecek. Sanırım dinleme cihazları da burada üretilmiştir. Dinleme cihazlarını piyasada mevcut tarayıcıların algılamasını engelleyecek bir koruyucu kaplama üzerinde çalışıyoruz. Adamın oyununa başından beri bizzat sponsorluk etmişim. Ne hoş. Adamı bulduk Rourke. Bir şekilde haber almışsa ve kaçıyorsa bile artık yakalamamız an meselesi. Annesi elimizde. Adamın onsuz iş göremeyeceği, görmek istemeyeceği belli bir şey. Buralardan uzaklaşmayacaktır. Buradan aldığım verileri merkeze götürüp yalnızca benim ve Feeney'in erişimine açık olacak şekilde kilit altına alacağım. Kanun sana bu koruma hakkını tanıyor. Derin bir soluk alıp verdi. Şimdi doğruca sorguya gidiyorum. Muhtemelen uzun sürer gibi görünüyor. Eve geç gelirim. Belli ki benim de burada yapmam gereken epeyce iş var. İhtimal ben daha geç gelirim. Pat Murray'in doktorlarıyla konuştum, kendine gelmiş. Şimdilik konuşabiliyor ve bacaklarını oynatabiliyormuş. Ama iyi tedavi edilirse tam olarak düzeleceğini düşünüyorlar. Eve, burada söz edilen iyi tedavinin parasının Rourke'un cebinden çıkacağını gayet iyi biliyordu. Kocasının koluna hafifçe dokunarak, odasında polis beklemesi için talimat verdim dedi. Yarın ben de görmeye gideceğim. Birlikte gideriz. Rourke, Nib'in elinde bir kutu diskle onlara doğru geldiğini gördü. Kolay gelsin teğmen. Audrey'in sorgusunun 5. saatinde Eve kahveyi bırakıp suya döndü. Merkezdeki suni kafein uzun süre kullanıldığında mideyi yakıyordu. Audrey ısrarla çay içmeye devam ediyordu. Saatlerdir kibar kibar çayını yudumlamasına rağmen artık cilası dökülmeye başlamıştı. Saçı şeklini kaybedip sarkmış, terden ıslanıp şakaklarına ve alnına yapışmıştı. Kozmetiklerin etkisi geçtikçe alttan son derece solgun bir ten çıkıyordu. Rujun yumuşak rengi gitmişti. Ağzı ince ve sert görünüyordu. Gözlerinin akında kırmızı çizgiler belirmişti. Ben şöyle bir toparlamak istiyorum. Kocan öldükten sonra, Audrey Eve'in sözünü keserek, kocam ölmedi, öldürüldü dedi. O Rourke olacak sokak serserisi, o soğukkanlı katil tarafından, hem de bir küçük fahişe için öldürüldü. Ben dul kaldım, oğlumsa babasız. Oğlunun buna inanmasını istiyordun. Ona günlerce, yıllarca hep aynı hikayeyi anlattın. Aklını bozdun, kalbini kararttın. Onu kendi intikamına alet ettin. Ona doğduğu günden beri Tanrı'nın gerçek sözlerinden başka hiçbir şey söylemedim. Ben rahibe olacaktım. Hayatımı erkek bilmeden geçirecektim. Ama Tanrı bana Liam Calhoun'u gönderdi. Bir melek beni ona çağırdı. Ben de onunla birleştim ve oğlumu hamile kaldım. Bir melek çağırdı ha? İyi. Kadının sözlerini tekrarlayarak arkasına yaslandı. Parlak bir ışık. Kadının gözleri parıldıyordu. Altın gibi parlak sarı bir ışık. Ben de aslında yalnızca oğlumun yaratılışı için bir araç olarak adamla evlendim. Sonra onu canice öldürüp canını aldılar. O zaman oğlumun neden yaratılmış olduğunu anladım. Oğlum işlenen günahlar karşılığında ölmek için değil, işlenen günahların intikamını almak için dünyaya gelmişti. Ona hep bunu söyledin. Hayatta varlık amacının öldürmek olduğunu öğrettin. Kendisinden alınanı geri almasını öğrettim. Tartıyı dengeye getirmesini. Zayıf bir çocuktu, sağlıksızdı. Kendisini arıtıp görevini hazırlamak için çile çekti o. Ben de hayatımı ona, onu eğitmeye adadım. Dudakları kıvrıldı. Çok da iyi eğittim. Onu asla bulamayacaksınız. O çok akıllıdır. Oğlumun kafası çok iyi çalışır. Dahidir o. Ruhu da taze yağmış kar gibi bembeyazdır. Yüzünde insanın kanını donduran bir gülümseme belirmişti. Senden çok ötedeyiz. Oğlun bir katil. Kendini tanrı sanan bir sosyopat. Ama onu gerçekten de çok iyi eğitmişsin. En faydalı olacağını düşündüğün konuda. Onun aklı kılıcıdır. Ya ruhu diye düşündü Eve. Eğer böyle şeyler varsa kadın oğlunun ruhuna ne yapmıştı? Onu ortaya salmadan evvel eğitmek, şekillendirmek için neredeyse 15 yıl harcadın. Sabırla plan yaparak, en ince ayrıntıları düşünerek gününü bekledin. Ama o senin kadar sabırlı değil Audrey. Sence şimdi ne yapacak? Yanında sen olup ona rehberlik etmeden ne kadar idare edebilecek? Ona bir şey olmaz. Başladığı işi bitirecek. Bunun için dünyaya geldi o. Onu bu kadar iyi programladığını düşünüyorsun demek. Umarım haklısındır. Çünkü bir dahaki maç için karşıma çıkınca ezeceğim onu. Başka bir yerlerde bir sürü aleti daha var değil mi? Buralarda bir yerlerde. Audrey gülümseyerek çayını yudumladı. Bu kocaman pis şehirde, bu Sodom ve Gomorra'da onu asla bulamayacaksınız. Ama o sizin yerinizi biliyor. Senin ve senin o eli kanlı aşığının yerini. Ben üzerime düşeni yaptım. Bu konuda Tanrı şahidimdir. Fedakarlıkta bulundum. Kurban verdim. O aptal Somerset'in bana dokunmasına izin verdiğimde her şeyimi verdim. Fazla bir şey olmadı gerçi. Hem Audrey onurlu bir kadın olduğu için hem de adamın peşimden ayrılmamasını istediğim için. Beni istiyordu. Hem de nasıl. Dairesinde beraber ne akşamlar geçirdik. Müzik dinledik, resim yaptık. Sen de o arada dinleme cihazı yerleştirdin. Oldukça kolay oldu. İş bana gelince gözleri kör oluyordu. Ona verdiğim resmin yatak odasında o duvara yakıştığını söyledim. O da tam dediğim yere astı. Onu oradan izliyorduk. Ne zaman ne yaptığını biliyorduk. Liam'ım için güzel bir avdı. Lima, arabama o bombayı koymasını sen mi söyledin? Eve, Audrey'in dudaklarının inceldiğini görerek gülümsedi. Ben de sanmıyordum zaten. Böyle şeyler yapmayacak kadar incelik düşkünü birisin sen. Ayrıca benim daha o aşamada ortadan kalkmamı istemezdin. Bunu o kendi başına yaptı. Eğer yanında olup kontrolü ele almazsan arada tetiği sürçüyor demek. Şimdi de yanında değilsin. O hatasının cezasını çekti. Artık bir daha yoldan çıkmaz. Öyle mi dersin? Yoksa şimdi her şeyi eline yüzüne bulaştırıp kendi ayağıyla kucağıma mı düşecek? İşler çok çirkinleşebilir Audrey. Oğlun ölebilir. Onu kaybedebilirsin. Ama bana nerede olduğunu söylersen onu canlı ele geçirebilirim. Sana oğlunun canının yanmayacağına söz verebilirim. Sence onun hayatının geri kalanını bir hapishanede parmaklıklar arkasında geçirmesini ister miyim? Audrey ayağa kalkıp öne doğru eğildi. Öyle yaşamasındansa erkekçe ölsün, şehit olsun daha iyi. Kalbinde intikam hissiyle babasının kanı yerden silindikten sonra ölmekte ne var? Ana babana değer ver. En güzel emirdir bu. Sana hayat veren insanları onurlandır. Oğlum bunu unutmayacaktır. Unutmaz, inan bana. Başladığı işi bitirirken hep bunu düşünecektir. Eve, Whitney'ye, milim gerilemiyor dedi. Audrey bir hücreye kapatılmıştı. Onu kurtarmak için bile ele vermeye yanaşmıyor. Çocuk başladığı işi bitirirken ölecek olursa üzülmeyecek, sevinecek. Psikolojik testlerden sonra mahkeme onu büyük bir ihtimalle şiddet eğilimi ve akıl hastalıkları olan insanların kapatıldığı bir kurumda ömür boyu yaşamaya mahkum eder. Kendini deli gibi göstermeye çalışıyor ama aslında o kadar da deli sayılmaz. Bu ceza ona yetmez. Çocuğun hayatta bir şansı olabilirdi. Bilemeyiz. Bu kadının iğrenç anneliği olmasa belki hayatta kendine başka bir yol çizebilirdi. Geçmişi değiştiremezsin. Evine git Dallas. Bu gecelik yapabileceğin her şeyi yaptın. Önce gidip Feeney'e bir bakacağım. Gerek yok. O ve McNabb duruma hakim vaziyetteler. Eğer bir gelişme olur da adamın öbür aletlerinin yerini bulurlarsa seni ararlar. Eve bir mazeret daha ileri süremeden "Evine git Damon." diye tekrarladı. Artık yakıtın tükenmiş olmalı. Git doldur. Sabah kaldığın yerden devam edersin. Peki efendim. Saat zaten 9'u geçti diye düşünerek otoparka yöneldi. Eve gidip yemek yemeye ve Rourke'un neler bulduğuna bakmaya karar verdi. Belki Rourke'un bilgisayarlarıyla isimleri tekrar araştırırlarsa çocuğu bulabilecekleri birkaç adres daha çıkarabilirlerdi. Saklanmak isteyen biri için çok büyük bir şehirdi burası. Hele annesinin yakalandığından henüz haberi yoksa. Eve bağlantıyı açtı. Nadine Furst, Kanal 75. Ben Nadine Furst, şu anda burada değilim. Lütfen bir mesaj bırakın veya e-posta ya da faks yoluyla temasa geçin. Aramayı evine aktar. Lanet olsun Nadine, izin yapmanın sırası mı? Merhaba, ben Nadine. Şu anda evde değilim. Mesaj, Allah kahretsin Nadine. Beni duyuyorsan bağlantıyı aç. Sana rating patlaması yaptıracak bir şey söyleyeceğim. Neden baştan söylemiyorsun? Nadine'in yüzü ekranda belirivermişti. Geç saatlere kadar çalışıyorsun ha Dallas? Senden daha fazla çalıştığım kesin. İnsan arada sırada bir akşam izin yapmak istiyor. Burada muhabirlerden bahsediyoruz, insanlardan değil. Ben söyleyeceğimi hemen bu gece yayınlamak isteyeceğinden eminim. Son seri cinayetler vakası ile ilgili olarak polis birini tutuklamış bulunuyor. Mary Patricia Calhoun ya da takma adıyla Audrey Morrill. Halen Thomas X. Brennan, Sean Conroy ve Jenny O'Leary cinayetlerine suç ortaklığı etmekten gözaltında. Patrick Murray'i öldürmeye teşebbüs olayında da yine suç ortaklığıyla suçlanıyor. Dur biraz daha kayıt cihazımı yeni açıyorum. Bu ilk ve son fırsat dedi Eve yumuşamadan. Calhoun'un oğlu Liam Calhoun da bu suçlarla ilgili olarak aranıyor. Katil zanlılarının resimlerini istersen polis merkezinde halkla ilişkiler bölümünü ara. Ararım. Anneyle bu gece teke tek görüşme yapmak istiyorum. Mucizelere inanmaya devam et Nadine. Çok tatlısın. Dallas? Eve bağlantıyı sonlandırıp karanlığa doğru gülümsedi. Eğer Nadine onu hayal kırıklığına uğratmazsa haber 30 dakika sonra yayında olacaktı. Kapılardan geçip arabasını evin önüne çekerken gözleri yorgunluktan yanıyordu ama zihni hala açıktı. 1-2 saat daha elindeki kesin bilgiler üzerinde çalışabileceğine karar verdi. Yalnızca biraz yemek yemeye, belki çabucak bir duş almaya ihtiyacı vardı. Belki gücünü toplamak için yarım saat kestirebilirdi. Arabasını evin önünde bırakıp ağrıyan boynunu gevşetmek için başını ve omuzlarını çevirerek merdivenleri çıktı. Girişte ceketini çıkarıp trabzan babasının üzerine attı. İçini çekti. Aslında Somerset'le karşılaşmamayı yeğlerdi. Ama yakayı sıyırdığını bilmek de adamın hakkıydı. Normalde çoktan asık suratıyla karşısında belirmiş olması gerekirdi. Eve, bir yerlere kapanmış surat ediyordur diye söylenerek ev tarayıcısına döndü. Somerset'i bul. Somerset, büyük salonda. 29. ayrımın sonu. Sayfa 347. Devamı 30. ayrımda.